Ayrım 26, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 331. 34. Kısım. 7 Nisan Çarşamba, saat 14.30. Sarah tuvaletten çıktığı zaman boş oraya üşüşen muhabirleri kışkışlamak zorunda kaldı. Kameralara karşı gövdesini siper ederek Sarah'ı tekrar salona getirdi. Sarah, çok iyi diyorsun dedi. Böyle devam edersen bu herif doğruca ait olduğu yere dönecektir.
Sağ ol ama bu işin kolay kısmıydı. Şimdi zorlaşacak.
Kendini kandırma Sarah. Bu işin kolay kısmı yok. Sadece kardeşim Melissa'yı düşün. Birinin onun için mücadele etmesi lazım. Bu kişi de sensin. Birlikte salona girdikleri sırada boş onun tuvalette sigara içmiş olduğunu anladı. Kokusu üstüne sinmişti. İçeriye girip onu ara kapıda bekleyen Maggie McBomba'ya teslim etti. Boş ona başıyla bir selam verdi. Maggie de çok başarılı olmuştu. Bitir bu işi dedi boş.
Bitireceğiz diye karşılık verdi Maggie.
Tanığı teslim ettikten sonra boş seyirci koltuklarına yürüyüp 6. sıraya gitti. O sıranın ortasında Rachel Walling'in oturmakta olduğunu görmüştü. Birkaç muhabiri ve seyirciyi sıkıştırarak aradan geçti ve Rachel'ın yanındaki boş koltuğa oturdu.
Harry,
Rachel,
galiba o boş koltukta oturan adam geri gelecek.
Önemli değil, duruşma başlayınca benim zaten yerime dönmem gerekecek. Geleceğini bana bildirseydin keşke. Mickey önceki gün burada olduğunu söyledi.
Vakit bulunca gelmek hoşuma gidiyor. Şu ana kadar çok heyecanlı bir dava oldu.
Umarım jüri de öyle düşünür. O herifi tekrar San Quentin'de görmeyi o kadar çok istiyorum ki.
Mickey bana Jessup'ın gece yarısı faaliyetleri olduğunu söyledi. O durum hala...
Jessup'ın savunma masasına gitmek için o tarafa doğru geldiğini görünce sesini alçalttı.
Devam ediyor mu?
Boş da sesini iyice alçalttı. Evet, dün gece az kalsın bizi faka bastıracaktı. ÖSB ekibi onu gözden kaçırmış.
Deme.
Yargıcın kapısı açıldı ve Brightman dışarıya çıkıp kürsüsüne doğru yürüdü. Herkes ayağa kalktı. Boş belki ihtiyaç doğabilir diye savcılık masasına gitmek zorunda olduğunu biliyordu.
Ama ben onu buldum diye fısıldadı. Şimdi gitmem gerek. Bu öğleden sonra buralarda mı olacaksın? Hayır, ofise dönmem gerekiyor. Şu anda sadece kısa bir ara vermiş durumdayım.
Pekala Rachel, geldiğin için sağ ol. Sonra konuşuruz. Herkes duruşmanın başlayacağı anı beklerken boş hızla aradan geçti ve savcılık masasının hemen arkasındaki yerini aldı. Maggie, Sarah Anglesey'nin doğrudan sorgulanmasına devam etti. Boş iki savcının ve tanığın o ana kadar çok başarılı bir iş çıkardıklarını düşünüyordu. Ama artık yeni bir alana geçtiklerinin farkındaydı. Eğer şimdi söylenenler uygun bir biçimde aktarılamazsa daha önce olanların bir önemi kalmayacağını biliyordu.
Sarah diye başladı Maggie. Annen Kensington Landy ile ne zaman evlendi?
Ben 6 yaşındayken.
Ken Landy'yi sever miydin?
Pek değil. Önceleri iyiydi ama sonra her şey değişti.
Aslında kardeşinin ölümünden sadece birkaç ay önce evden kaçmaya teşebbüs etmiştin değil mi?
Evet.
Şimdi iddia makamının 12 numaralı teşhir gereci olan 13 Kasım 1985 tarihli bir polis raporunu göstereceğim. Jüriye bunun ne olduğunu anlatabilir misin?
Maggie raporun kopyalarını tanığa, yargıca ve savunma masasına verdi. Bu raporu dava hakkında kayıtları araştırırken boş bulmuştu.
Kayıp kişiler raporu dedi Sarah. Annem polise kaybolduğumu ihbar etmişti.
Peki polis seni buldu mu?
Hayır, ben eve döndüm. Gidecek başka yerim yoktu.
Neden kaçmıştın Sarah?
Çünkü üvey babam benimle seks yapıyordu.
Maggie başını salladı ve bu cevabın bir süre havada asılı kalmasına izin verdi. 3 gün önce olsaydı boş bu ifade üzerine Royce'un balıklama atlayacağını düşünürdü. Ama artık bu olayın savcılık içinde puan getireceğini biliyordu. Kensington Landy paravan kişiydi ve onun böyle olduğunu destekleyen her ifade işe yarardı.
Ne zaman başladı bu diye sordu Maggie neden sonra?
Kaçmamdan önceki yaz dedi Sarah. Melissa kaçırılmadan önceki yaz.
Sarah, sana bu kötü anılarını tekrar yaşattığım için üzgünüm.
Daha önceki ifadende Melisa ile bazı elbiselerinizi paylaştığınızı söylemiştin değil mi?
Evet.
Kaçırıldığı gün üstünde olan elbise aslında senin elbisendi değil mi?
Evet.
Macpherson savcılığın bir sonraki teşhir gereci olarak bu elbiseyi tanıttı. Bosch bunu bir mankenin üstüne giydirerek jüri locasının önüne yerleştirdi.
Elbise bu mu Sarah?
Evet.
Şimdi bakınca elbisenin etek kısmında kumaşın kare şeklinde kesilip alındığını fark edeceksin. Bunu görüyor musun Sarah?
Evet.
Bu parçanın neden çıkarıldığını biliyor musun?
Evet, çünkü elbisenin o kısmında meni buldular.
Yani adli tıp uzmanlarını mı kastediyorsun?
Evet.
Bu kardeşinin öldüğü zamanda bildiğin bir şey mi?
Şimdi biliyorum. O zaman bana söylenmemişti.
Bu meninin genetik tanıtlanması sonucu kime ait olduğunu biliyor musun?
Evet, üvey babama ait olduğu söylendi.
Bu seni şaşırttı mı?
Ne yazık ki hayır.
Elbisene nasıl bulaştığı hakkında herhangi bir açıklaman var mı?
Royce bu sorunun spekülasyona yol açacağını savunarak itiraz etti. Ayrıca tanığı kendi savunma teorisinden farklı bir yöne de çekiyordu. Ama tabii bundan söz etmedi.
Brightman itirazı kabul edince Maggie o noktaya tekrar gelebilmek için başka bir yol bulmak zorunda kaldı.
Sarah, kardeşinin kaçırıldığı sabah ödünç alışından önce bu elbiseyi en son ne zaman giymiştin?
Royce ayağa fırlayıp bir kez daha itiraz etti.
Aynı itiraz. 24 yıl önceki olaylar hakkında spekülasyonlar yürütüyoruz. Tanık o zaman daha 13 yaşındaydı.
Sayın Yargıç dedi Maggie, savunmanın işine yaradığı sürece Bay Royce bu sözde spekülasyondan şikayetçi değildi. Şimdi tam işin özüne geldiğimiz anda itiraz ediyor. Bu artık spekülasyon değil. Bayan Gleason hayatının en üzücü, en karanlık günleri hakkında gerçekleri anlatıyor. Ve bence artık...
İtiraz reddedildi dedi Brightman. Tanık soruya cevap verebilir.
Teşekkür ederim Sayın Yargıç.
Macpherson soruyu tekrar ederken boşta jüri üyelerini inceledi. Kendi gördüğü şeyi onların da gördüğünü anlamak istiyordu. Bir avukatın gerçeğin ortaya çıkışını önlemek için nasıl çabaladığını. Sarah Gleason'ın o ana kadar verdiği ifade tamamen inandırıcıydı. Boş onun söylemek zorunda olduğu şeyleri duymak istiyor, jürinin de kendisi gibi düşündüğünü ve tanığı susturmak isteyen avukata iyi gözle bakmadıklarını umuyordu.
İki gece önce giymiştim dedi Sarah.
Yani ayın 14'ü Cuma gecesi, sevgililer günü.
Evet.
Neden o elbiseyi giymiştin?
Annem sevgililer günü için özel bir yemek yapıyordu ve üvey babam hepimizin şık giyinmesi gerektiğini söylemişti.
Sarah tekrar başını öne eğmiş ve jüri üyeleriyle göz temasını kaybetmişti.
Üvey baban seninle o gece mi cinsel ilişkiye girdi?
Evet.
O sırada bu elbiseyi mi giyiyordun?
Evet.
Sarah, babanın o sırada boşaldığını biliyor.
O adam babam değildi.
Sarah bunu haykırarak söylemiş, sesi duruşma salonunda yankılanarak artık onun en karanlık sırrını bilen 100 kişinin kulaklarında çınlamıştı.
Boş yan gözle Maggie'ye baktı ve onun jürinin tepkisini ölçtüğünü anladı. O anda Maggie'nin bu hatayı kasten yaptığını fark etti.
Özür dilerim Sarah, üvey baban demek istemiştim. Seninle geçirdiği bu an sırasında boşalıp boşalmadığını biliyor musun?
Evet, boşaldı ve bir kısmı elbiseme bulaştı.
Macpherson notlarına bakarak defterinde birkaç sayfa atladı. Bu son cevabın mümkün olduğunca uzun bir süre havada kalmasını istiyordu.
Sarah, evinizde çamaşırı kim yıkardı?
Bir hanım gelirdi, adı Abby'ydi.
O sevgililer gününden sonra elbiseni çamaşır sepetine attın mı?
Hayır, atmadım.
Neden?
Abby'nin bunu görüp olanları anlayacağından korktum. Anneme söyleyeceğini veya polise haber vereceğini sandım.
Bunun nesi kötüydü ki Sarah?
Ben, annem çok mutluydu. Onun hayatını mahvetmek istemedim.
Peki o gece elbiseyle ne yaptın?
O lekeli kısmı temizleyip dolabıma astım. Kardeşimin alıp giyeceğini bilmiyordum.
İki gün sonra kardeşim bunu giymek istediği zaman sen ne dedin?
Gördüğümde zaten giymişti. Onu ben giymek istiyorum dedim ama bana artık çok geç olduğunu ve bu elbisenin onunla paylaşmak istemediğim şeyler listesinde bulunmadığını söyledi.
Elbisede o lekeyi görebiliyor muydun?
Hayır, baktım. Zaten etekliğin alt kısmında olduğu için hiçbir leke görmedim.
Macpherson bir kez daha durdu. Hazırlık çalışmalarından bildiği kadarıyla Boş onun bu sorgulamada hedeflediği her noktayı işlemiş olduğunu anlıyordu. Herkesin orada bulunma nedeni olan DNA'yı yeterince açıklamıştı. Şimdi sıra Glazen'ı karanlık yolculuğunda daha derinlere götürmeye gelmişti.
Sarah, kardeşinin ölümünden sonra üvey babanla olan ilişkin değişti mi?
Evet.
Ne bakımdan değişti? Bir daha bana dokunmadı.
Nedenini biliyor musun? Bu konuda onunla hiç konuştun mu?
Nedenini bilmiyorum. Bu konuda onunla hiç konuşmadım. Bir daha hiç olmadı. Ve üvey babam sanki böyle bir şey hiç olmamış gibi davranmaya çalıştı.
Ama bütün bu olanlar, üvey baban, kardeşinin ölümü, seni çok fena sarsmıştı değil mi?
Evet.
Bununla nasıl başa çıktın Sarah?
Uyuşturucu kullanmaya başladım ve bir kez daha evden kaçtım. Aslında birçok defa kaçtım. Seks umurumda değildi. Sadece istediğim şeyi elde etmek için kullandığım bir şeydi.
Hiç tutuklandığın oldu mu?
Evet, birkaç kez.
Hangi suçla?
Çoğu uyuşturucuyla ilgiliydi. Bir kez bir sivil polisi baştan çıkarmaya teşebbüsten tutuklandım. Bir keresinde de hırsızlıktan.
Ergenliğin sırasında 6 kez, yetişkin olarak da 5 kere daha tutuklanmışsın değil mi?
Sayısını tutmadım.
Hangi uyuşturucuları kullanıyordun?
Çoğu zaman kristal metamfetamin, ama elime başka bir şey geçerse onu da herhalde kullanırdım. İşte bu durumdaydım.
Hiç rehabilitasyon ve terapi yardımı aldın mı?
Birçok kez. Önceleri işe yaramıyordu ama sonra yaradı, temizlendim.
Bu ne zaman oldu?
Yaklaşık 7 yıl önce.
7 yıldan beri temiz misin?
Evet, tamamen. Artık hayatım çok farklı.
Sana iddia makamının 13 numaralı teşhir gerecini göstermek istiyorum. Los Angeles'ta Pines adındaki bir özel rehabilitasyon merkezinin değerlendirme formu. Oraya gidişini hatırlıyor musun?
Evet, 16 yaşındayken annem beni oraya göndermişti.
İlk defa o zaman mı sorunların başlamıştı?
Evet.
Macpherson değerlendirme formu kopyalarını yargıca, katibeye ve savunma masasına verdi.
Pekala Sarah, şimdi dikkatini değerlendirme formunda sarı kalemle işaretlediğim paragrafa yöneltmeni istiyorum. Lütfen bunu yüksek sesle jüriye okur musun? Aday küçük kardeşinin 3 yıl önce öldürülmesiyle ilgili TSSB şikayetini bildirdi. Bu cinayetten dolayı suçluluk duyuyor ve cinsel istismara uğrayanlara özgü davranışlar gösteriyor. Komple bir psikolojik ve fiziksel değerlendirme önerilir.
Teşekkür ederim Sarah. TSSB'nin ne demek olduğunu biliyor musun?
Travma sonrası stres bozukluğu.
Pines'ta tavsiye edilen bu değerlendirmelerden geçtin mi?
Evet.
Üvey babanın cinsel istismarı konu oldu mu?
Hayır, çünkü yalan söyledim.
Neden?
O zamana kadar başka erkeklerle cinsel ilişkim olmuştu. Bu yüzden üvey babamdan hiç söz etmedim.
Bugün duruşmada ifşa etmeden önce üvey babanın seninle cinsel ilişkiye girmesi hakkında kimseyle konuştun mu?
Hayır, sadece seninle ve dedektif Boş'la, başka hiç kimseyle konuşmadım.
Hiç evlendin mi?
Evet.
Bir kereden fazla mı?
Evet.
Ve kocalarına bile bundan bahsetmedin mi?
Bahsetmedim. İnsan böyle bir şeyi herhangi bir kimseye söyleyemiyor, içinde saklıyor.
Teşekkür ederim Sarah. Başka sorum yok.
Macpherson not defterini alıp koltuğuna dönünce Haller onu kutlamak için kolunu sıktı. Aslında bu jürinin görmesi için yapılan bir jestti. Ama o sırada bütün gözler Royce'a çevrilmişti. Şimdi sıra ondaydı. Boş salondaki havaya bakınca Sarah Gleason'ın jüriyi çok etkilemiş olduğunu anladı. Royce onu hırpalamaya kalkarsa bunun cezasını müvekkili ödeyebilirdi.
Royce akıllı bir yol seçip duyguları bir gece süresince soğutmaya karar verdi. Ayağa kalkıp yargıca Gleason'ı duruşmanın savunma aşamasında tekrar çağırma hakkını kullanmak istediğini söyledi. Yani onu çapraz sorgulama hakkını erteledi, sonra da yerine oturdu.
Boş saatine baktı, 4'ü çeyrek geçiyordu. Yargıç Haller'a bir sonraki tanığını çağırmasını söyledi. Ama Boş başka tanık olmadığını biliyordu. Haller yanındaki Macpherson'a baktı. İkisi de aynı anda başlarını salladılar.
Sayın yargıç, dedi Hawler, iddia makamının başka tanığı yok.
35. Kısım 7 Nisan Çarşamba saat 19.20. Savcılık ekibi o akşam yemeği için Casa Hawler'da, yani benim evimde toplandı. Marketten aldığım malzemelerle güzel bir sos yaptıktan sonra fiyonklu makarna haşladım. Maggie de kendi tarifi olan bir salata hazırladı. Evliyken bu salataya bayılırdım ama yıllardan beri yememiştim. Boş duruşmadan sonra Sarah and Gleason'ı oteline götürüp emniyetini sağladıktan sonra kızıyla beraber geldi. Kızlarımız tanışırken çekingen davrandılar ve ebeveynleri uzun zamandan beri bekledikleri bu anı seyrederken ikisi de utandı. İçgüdüsel bir hareketle bizden uzak durup ödevlerini yapmak üzere arka ofise gittiler. Çok geçmeden koridorun sonundan kahkahalar gelmeye başladı. Makarnayı ve sosu büyük bir tencereye koyup iyice karıştırdım. Sonra kendi servislerini yapmaları ve tabaklarını ofise götürmeleri için kızları çağırdım. ''Orada işler nasıl gidiyor?'' diye sordum onlar tabaklarını doldururlarken. ''Arada ödevlerinize baktığınız oluyor mu?''
''Baba'' dedi Heidi, sanki özel hayatlarına müdahale ediyormuşum gibi ayıplayarak.
Böyle deyince ben de yeğenimi denedim. ''Maddie?''
Benimki neredeyse bitmek üzere.
Soru veya cevabı çok eğlendiriciymiş gibi iki kız da önce bakışıp sonra güldüler. Birlikte kıkırdayarak mutfaktan çıktılar ve ofise döndüler. Her şeyi yetişkinlerin oturduğu sofraya götürdüm. Oturmadan önce yaptığım son iş kızların bizim de onları işitmememiz için ofis kapısının kapalı olup olmadığını kontrol etmekti. Makarnayı boşa uzatırken artık bizim rolümüz bitti dedim. Şimdi işin zor kısmı başlıyor.
Acaba savunma Sera nasıl saldırmayı düşünüyor diye sordu.
Cevap vermeden önce biraz düşünüp ilk makarna lokmamı ağzıma attım. Güzel olmuştu, gurur duydum. Ne bulurlarsa kadının üstüne atacaklarını biliyoruz dedim. Dava onun üstüne kurulu.
Boş ceketinin iç cebinden katlanmış bir kağıt parçası çıkardı, açıp masanın üstüne koydu. Savunmanın tanık listesiydi bu.
Bugün duruşmanın sonunda Royce yargıca davanın savunma kısmını bir günde bitireceğini söyledi, dedi Boş. Sadece 4 tanık çağıracakmış ama bu listede 23 isim var.
O listenin bir manevra olduğunu başından beri biliyorduk, dedi Maggie. Savunmayı nasıl yapacağını gizliyor.
Pekala, demek ki Sera tekrar gelecek dedim parmağımla bir diye sayarak. Sonra Jessup'ın kendisi gelecek. Tahminimce Royce onu kürsüye çıkarmak zorunda olduğunu biliyor. Etti 2. Başka kim var?
Maggie ağzındaki lokmayı çiğneyene kadar bekledikten sonra konuştu.
Hawler, bu makarna çok güzel olmuş. Bunu yapmayı ne zaman öğrendin?
Adını yeni adamım, kendisi koyduğum özel bir yemek.
Hayır, bir şeyler katmışsın ve daha iyi olmuş. Evliyken neden böyle şeyler yapmıyordun?
Sanırım mecburiyetten doğdu. Bekar baba olduğum için. Ya sen Harry, sen de pişirirsin? Boş bize aklımızı kaçırmışız gibi baktı.
Yumurta kırarım dedi, hepsi bu.
Duruşmaya dönelim dedi Maggie. Bence Royce'un elinde Sarah ve Jessup var. Sonra da sanırım bizim bulamadığımız gizli tanığını getirecek. Son rehabilitasyon merkezindeki...
Edward Roman dedi Boş.
Evet Roman, böylece 3 etti. Dördüncüsü de onun kendi soruşturmacısı veya metamfetamin bilir kişisi olabilir. Ama büyük ihtimalle bir şey çıkmaz. Dördüncü tanığı yok. Royce'un yaptığı şeylerin çoğu yanlış yönlendirme amaçlı. Ödülüne kimsenin göz atmasını istemiyor. Onların gerçeklerden başka neresi varsa oraya bakmalarını istiyor.
Peki ya Roman diye sordum, onu bulamadık. Ama ifadesinin ne olabileceğini kestirebiliyor muyuz?
Hayır dedi Maggie. Bu konuyu Sarah ile defalarca konuştuk. Fakat adamın ne söyleyeceğini hiç tahmin edemiyor. Onunla kız kardeşi hakkında konuştuğunu bile hatırlamıyor.
Royce'un delil paketinde verdiği özette adamın Sarah'ın çocukluğuyla ilgili ifşaatları hakkında ifade vereceği yazılıydı dedi Boş. Bundan daha ayrıntılı bir şey yok. Tabii Royce onunla yaptığı konuşmada hiç not tutmadığını iddia ediyor.
Bakın dedim, adamla ilgili kayıtlarımız var ve ne tip biriyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Royce ne derse onu söyleyecektir, bu kadar basit. Savunmanın işine gelen ne varsa. O halde onun ne diyeceğinden ziyade, çünkü yalan olacağını biliyoruz, onu o kürsüden nasıl devireceğimize bakalım. Bunu yapmak için işimize yarayabilecek ne var?
Maggie de ben de Boş'a baktık.
Sanırım bir şey bulmuş olabilirim, dedi Boş. Bu gece birisiyle buluşacağım. Eğer iş umduğum gibi giderse yarın sabah elimizde olur. Size o zaman söylerim.
Boş'un soruşturma yöntemleri ve bizimle iletişimi beni deli ediyordu. Patlama derecesine geldim. Yapma Harry, biz bir takımız. O duruşma salonunda her gün postumuzu ortaya koyarken senin bu gizli ajan numaraların hiç iyi gitmiyor.
Boş başını eğip tabağına baktı. Öfkesi kabarıyordu. Yüzünün rengi makarnanın sosu gibi karardı. Siz mi postunuzu ortaya koyuyorsunuz, diye patladı. Gözetleme raporlarında Jessup'ın senin evinin etrafında dolandığını gösteren bir ifadeye rastlamadım Holler. O halde bana postunu ortaya koymaktan söz etme. Senin işin duruşma salonunda, güzel ve güvenli bir yer. Bazen kazanır, bazen kaybedersin. Ama ne olursa olsun ertesi gün yine o salona dönersin. Postunu ortaya koymak istiyorsan biraz da dışarıda çalışmayı dene.
Eliyle pencereden görünen şehir manzarasını işaret etti.
Beyler sakin olalım, dedi Maggie hemen araya girerek. Harry, ne oldu? Jessup tekrar senin sokağına mı gelmiş? Belki de şartlı tahliyesini feshedip bu herifi tekrar içeriye tıksak iyi olacak.
Boş başını iki yana salladı. Hayır, benim sokağıma gelmedi. O ilk geceden sonra bir daha gelmedi. Mulholland'da da bir haftadan uzun bir süreden beri uğramadı.
O halde sorun ne?
Boş çatalını bırakıp tabağını itti. ÖSB ekibi onun sabıkalı bir silah satıcısıyla buluştuğunu bildirdiği için Jessup'ın büyük ihtimalle bir tabancası olduğunu biliyoruz. O adamdan ne aldığını görmemişler ama bir havluya sarılı olduğu için tahmin etmek zor değil. Sonra dün gece ne olduğunu bilmek ister misiniz? Gözetleme ekibinden ileri zekalı biri tuvalete gitmek için kimseye haber vermeden görev yerini terk edince Jessup da güle oynaya dışarıya çıkmış.
Onu gözden mi kaybetmişler, diye sordu Maggie.
Evet, o beni bulmadan ben onu bulana kadar kayıptı ama iş tersine de dönebilirdi. Ve bu herif ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Orada birisi için bir zindan hazırlıyor ve bildiğim kadarıyla...
Masanın üstüne uzanıp telaşlı bir fısıltıyla sözünü bitirdi.
O kişi benim kızım olabilir.
Hop, dedi Harry, dedi Maggie. Ağır ol, Jessup bir zindan mı hazırlıyor, nerede?
İskelenin altında, orada bir depo odası var. Kapısına kilit asmış ve dün gece oraya konserve yiyecek bıraktı. Sanki birisi için hazırlıyormuş gibiydi.
Pekala, bu yeterince korkutucu, dedi Maggie. Ama senin kızını mı, bunu bilmiyoruz. Evinin civarına sadece bir kez geldiğini söyledin. Böyle düşünmen için bir neden?
Çünkü bu ihtimali yok sayamam, anlıyor musun?
Maggie başını sallayarak anladığını ifade etti.
Evet, anlıyorum. O halde az önce söylediğim şeye dönüyorum. Tanınmış bir sabıkalıyla, bir silah satıcısıyla ilişki kurarak yasayı ihlal ettiği için tahliyesini feshedebiliriz. Duruşmanın bitmesine birkaç gün kaldı. Jessup sandığımız gibi yanlış bir hareket veya bir hata yapmadı. İşi sağlama alalım ve bu iş bitene kadar onu tekrar içeriye tıkalım.
Peki ya sonunda mahkumiyet çıkmazsa, dedi Boş. O zaman ne olacak? O herif elini kolunu sallayarak dışarıya çıkacak. Artık ÖSB de olmayacağı için onu gözetleyen kimse kalmayacak.
Bu açıklama masada sessizlik yarattı. Boşa bakınca nasıl bir baskı altında olduğunu anladım. Dava kızının tehdit altında oluşu, evde ona yardım edecek karısı veya bir eski karısı olmayışı. Neden sonra bu gergin sessizliği Boş bozdu.
Maggie, bu gece Hayley'i eve götürüyor musun?
Evet, burada işimiz bitince.
Maddie bu gece sizinle kalabilir mi? Sırt çantasında yarın giyeceği elbiseyi getirmişti. Sabah gelip onu okula götürürüm.
Bu istek Maggie'yi şaşırtmış gibiydi. Özellikle de kızlar daha yeni tanıştıkları için. Boş üsteledi.
Bu gece birisiyle buluşacağım ve işin nereye varacağını bilmiyorum, dedi Boş. Belki Roman'a bile ulaşabilirim. Maddie için endişe etmeden çalışabilmem lazım.
Tamam, kabul. Zaten göründüğü kadarıyla çabuk arkadaş oldular. Umarım bütün gece çene yapıp uykularından olmazlar.
Sağ ol Maggie. 30 saniyelik bir sessizlikten sonra ben konuştum.
Bize biraz bu zindandan bahsetsene Harry.
Dün gece oradaydım.
Neden Santa Monica iskelesi?
Tahminime göre iskeledin üstünde olanlara yakınlığından dolayı.
Kurban arıyor.
Boş başını salladı. Ya çıkacak gürültü? Bu yerin iskelenin tam altında olduğunu söyledin. İnsan sesini kontrol etmenin yolları vardır. Dün gece kazıkların arasından duvarı döven dalgaların gürültüsü öyle yüksekti ki birisi sabaha kadar çığlık atsa kimse duymaz. Oradaki bir silah sesi bile duyulmayabilir.
Boş dünyanın karanlık ve kötülük dolu yerlerini iyi bilen bir uzman olarak konuşuyordu. İştahım kaçmıştı, tabağımı yittim. İçimde bir dehşet hissi vardı. Melisa Lendi ve dünyadaki diğer bütün kurbanlar için.
26. ayrımın sonu. Sayfa 347.